Ayrım 11.
Koşarak merdiveni çıktı ve girişteki iki mektup kutusu dizisinin önünde durdu. Grabowski 23 numara yazılıydı kutuların birinde. 23 numaralı dairenin kapısı da diğerlerinin eşiydi. Zilin yanında üzerine daktiloyla Grabowski adının yazılmış olduğu bir kart vardı. Kapı koridorun dibinde 22 ve 24 numaraların arasındaydı. Zile bastı, kapı açıldı ve koca bir tokmak alnına iniverdi. Kowalski'nin iki yanındaki 22 ve 24 numaralı kapılar açıldı, bir sürü adam dışarı fırladı. Her şey bir saniyeden daha kısa sürede olup bitivermişti. Ama bu kadarı Kowalski'nin coşması için yeterliydi. Pek çok alanda Polonyalı'nın tepkileri yavaş olsa bile hiç olmazsa bir tek şeyi, dövüş tekniğini çok iyi biliyordu. Daracık koridorda boyu ve ağırlığının ona bir faydası yoktu. Ama uzun boylu olduğundan alnına yediği tokmak yeterince etki göstermemişti. Gözlerine akan kanların arasından önündeki kapının eşiğinde iki adamın, iki yanındaki kapılarda da ikişer adamın durduğunu gördü. Hareket edebilmesi için yer gerekliydi ona, dolayısıyla ileri fırladı. Kowalski'nin saldırısıyla tam karşısındaki adam arkaya devrildi. Ardındakiler yakasıyla ceketine yapışmak için ellerini uzatıp üzerine çullandılar. Odaya girer girmez Colt tabancasını kılıfından çıkardı, olduğu yerde döndü ve kapıya doğru ateş etti. Aynı anda da başka bir tokmak bileğine indi, mermiyi yere doğru yöneltti. Tabanca kurşunu saldırganlardan birinin diz kapağını parçaladı. Adam tiz bir çığlık koyvererek yere devrildi. İkinci bir tokmak vuruşu kolunu uyuşturdu ve tabanca elinden fırladı. Bir saniye sonra da beş adam üzerine çullanıyordu. Boğuşma 3 dakika sürdü. Daha sonra bir doktor Polonyalı'nın bayılmadan önce başına 20 tokmak yediğini belirtti. Bir kulağı neredeyse kopmuş, burnu kırılmıştı. Yüzü şiş ve kan içinde kalmıştı. Bir maskeydi sanki. Solunda yüzü koyun yere devrildiğinde saldırganlardan sadece 3'ü ayakta kalmıştı. Yerde yatan dev yapılı gölge hareketsizdi. Sadece yarık başından sızan kan hala yaşamakta olduğunu gösteriyordu. Ayakta kalan 3 kişi soluyarak gerilediler. Diz kapağına kurşunun yiyen adam kapının yanındaki duvarın dibinde 2 büklüm olmuş, yüzü sapsarı kesilmiş, kandan pırıl pırıl elleri yaralı dizinde kenetlenmişti. Dizüstü çöken bir başkası elleriyle bacak arasını tutmuş, ağlama duvarı önünde yakaran Yahudiler gibi ağır ağır bir öne bir arkaya gidip geliyordu. Sonuncusu Polonyalı'dan biraz ötede yüzü koyun yere uzanmıştı ve Kowalski'nin koca yumruğunun indiği sol şakağında geniş bir morartı vardı. Grubun şefi Kowalski'yi sırt üstü çevirdi ve kapalı göz kapaklarından birini araladı. Sonra pencerenin hemen yanında duran telefona yöneldi, bir numara çevirip bekledi. Hala soluk soluğaydı. Karşısından biri çıktığında açıkladı. Ele geçirdik. Direndi mi diyorsunuz? Tabii direndi. Bir el ateş etmeyi bile başardı. Guarini'nin bir diz kapağı tuzla buz. Capetti'ye apış arasına tekmeyi yedi. Visart'la baygın. Ne? Evet, Polonyalı yaşıyor. Emir öyle değil miydi? Yoksa bu kadar zarar veremezdi. Evet, doğrusu durumu pek parlak sayılmaz. Bilmem, baygın yatıyor. Dinle, bize gerekli olan cezaevi arabası değil, 2 can kurtaran, hem de çabuk. Telefonu çarptı. Odanın içindeki eşya parçaları kavganın şiddetini ortaya koyuyordu. Polonyalı'nın hemen dışarıda yere devrileceğine inandıklarından kavga sırasında hareketlerini çok engelleyen eşyaları çekmeyi düşünmemişlerdi. Kendisi de Kowalski'nin tek elle savurduğu bir koltuğu göğsüne yemişti. Bir çeyrek sonra 2 can kurtaran binanın önünde duruyordu. Doktor yukarı çıktı ve 5 dakika süreyle Kowalski'yi inceledi. Sonunda baygın adamın kolunu sıvayıp damardan iğne yaptı. Ağlamayla sarsılan 2 hasta bakıcı Polonyalı'yı sedye içinde götürürken, doktor duvar boyunca uzanan kan gölünün içinde oturmuş somurtuk bir yüzle kendisini seyreden yaralıya döndü. Hala dizini tutan yaralının ellerini çekti, yaraya göz attı ve bir ıslık koyverdi. Peki, morfin ve hastane. Sizi uyutacak dozda veririm morfini. Burada elimden gelen başka şey yok. Yine de yavrum, bu mesleğe devam etme olanağınız tehlikeye girmiş gibi. İğne derisine gömülürken Guarini ona ağız dolusu küfürle karşılık verdi. Yerden kalkmayan Visart aptallaşmış, 2 eliyle başını tutuyordu. Capetti ayağa kalkmıştı, duvara yaslanmış hıçkırıyordu. Meslektaşlarından ikisi koluna girip topallayarak koridora çıkmasına yardım ettiler. İkinci can kurtarandaki hasta bakıcılar Guarini'nin hareketsiz gövdesini taşırken şef Visart'ın yerinden kalkmasına yardım etti. Koridorda alt üst olan odaya son bir kere bakmak isteyen şef geri döndü. Ortalık epey karıştı ha diye sordu doktor. Temizlerler cevabını verdi diğeri. Öyle ya, burası onlara ait. Kapıyı ardından kapadı. Hiç komşu yok mu diye sordu doktor. Komşu momşu yok cevabını verdi Korsikalı. Bütün katı biz işgal ediyorduk. Önünde doktor hala sersemlikten sıyrılamayan Wishart'ın aşağı inip otomobillere kadar yürümesine yardımcı oldu. 12 saat sonra Fransa büyük bir hızla boydan boya geçirmiş, Kowalski'de Paris yakınlarında bulunan bir kışlanın bodrum katındaki hücrelerden birindeki dar yatağa yatırılmıştı. Oda bütün cezaevi hücreleri gibi kireç badanalı ve sağına soluna açık saçık sözler ya da dualar kazılmış bir yerdi. İçerideki boğucu ve rutubetli havaya asit karbonik, ter ve sidik kokuları karışıyordu. Madeni karyolanın ayakları beton zemine mıhlanmıştı. Ensesinin altına dürülüp konan bir yorganla sırt üstü yatırılan Kowalski hala kendi de değildi ve düzensiz olarak güçlükle soluk alıyordu. İki kalın kayış ayak bileklerinden, ikisi bacaklarıyla kollarından, bir başkası da göğsünden onu yatağa bağlıyordu. Yüzünü kaplayan kan temizlenmiş, kulağı ve saçlarıyla birlikte yüzülen derisi dikilmişti. Bir plaster kırık burnunu kaplıyor, hırıltılı bir soluğun çıktığı aralık ağzından kırık iki köpek dişinin kalıntıları seçiliyordu. Beyaz gömlekli adam incelemesini bitirdi, doğruldu ve stetoskopunu çantasına soktu. Döndü ve ardındaki adama bir baş işareti yaptı. Adam da kapıyı vurdu, kanat açıldı, iki adam dışarı çıktı. Kapı bu kez kapandı ve zindancı koca iki kol demirini yerine yerleştirdi. Doktor koridorda yürürken üstünden silindirle mi geçtiniz diye sordu. Hakkından gelmek için 6 kişi gerekli cevabını verdi Albay Roland. Oldukça iyi iş görmüşler. Az kaldı adamı öldürüyorlarmış. Boğa gibi güçlü olmasa bunu başaracaklarmış. Başka çare yoktu dedi albay. Adamlarından üçünü yere serdi. Zorlu bir kavga oldu herhalde. Sanırım. Şimdi söyleyin bakalım durum nedir? Anlayabileceğiniz bir dille konuşmak gerekirse sağ bilek kırık sanıyorum. Ama unutmayın ki filmini almadım. Ayrıca sol kulak kopmuş, saçın altındaki deri yüzülmüş, burun kırılmış. Çeşitli sıyrık ve morartılar var. Ağırlaşırsa yaralıyı öldürebilecek olan hafif de bir iç kanama söz konusu. Çok sağlam bir bünyesi var, daha doğrusu varmış. Beni düşündüren başı, bir beyin sarsıntısı geçirdiği su götürmez ama hafif olup olmadığını kestirmek güç. Kafatasında kırık yok gibi, yalnız bunu adamlarınıza borçlu değiliz. Herifin kafatası fil dişi kadar sağlam. Yalnız şimdi ona yüklenmemek ve soluk almasına fırsat vermek gerekir. Yanan sigarasının ucunu seyreden albay, ona bir takım sorular sormam gerekiyor dedi. Durdular. Doktor eylem bölümü şefini kınayan bir bakışla süzdü. Burası cezaevi dedi sakin bir sesle. Kabul, devlet güvenliğine saldıranlar atılıyor buraya. Yine de ben cezaevi doktoruyum. Bu sıfatla tutukluların sağlığını ilgilendiren konularda tek karar almaya yetkili kişiyim. Bu koridor bir baş işaretiyle geldikleri yönü gösterdi, sizin alanınıza girer. Burada olup bitenlerin beni ilgilendirmediği ve görevinize karışma yetkim bulunmadığı açıkça anlatıldı. Yine de şunu söyleyeceğim, bu adamı iyileşmeden her zamanki yöntemlerinde sorguya çekmeye kalkışırsanız ya elinizde kalır ya da zır deli olur çıkar. Albay Roland doktorun iç karartıcı kehanetlerini göz kırpmadan dinledi. Ne kadar zaman beklememiz gerekiyor? Şimdiden kestirmek ola imkansız cevabını verdi doktor omuz silkerek. Yarın da kendine gelebilir, günlerce sonra da. Kendine gelse bile en az 15 gün beklemeden sorguya çekilmesi tıp yönünden imkansızdır. Hem de geçirdiği beyin sarsıntısının çok ağır olmadığını kabul edersek. Bazı ilaçlar olmalı diye mırıldandı albay. Evet öyle ama bu ilaçlara salık vermek niyetlisi değilim. Kuşkusuz aynı ilaçları siz de sağlayabilirsiniz. Ama benden değil. Nasılsa şu sıra size söyleyebileceklerin hiçbirinin anlamı olamaz. Pentotal ya da aynı türden bir ilaç onu sadece budala yapar. Sonra ne sizin işinize yarayabilir ne de başkasının. 6-7 gün geçmeden gözünü açarsa şaşarım. Biraz sabredin, yapacağınız en iyi şeydir bu. Sonra arkasını dönüp yürüdü ve görevinin başına gitti. Ama doktor yanılıyordu. Kowalski 3 gün sonra 10 Ağustos'ta gözlerini açtı. Aynı günde ilk ve tek sorgusu yapıldı. Brüksel'den dönüşünden sonra Çakal Fransa'da kendisini bekleyen görevin gerektirdiği hazırlıkların son ayrıntılarını da tamamlamak için 3 gün geçirdi. Alexander James Quentin Duggan adına çıkarılmış yeni ehliyetiyle otomobil kulübünün merkezi olan Farnham House'a uğradı. Aynı ada çıkarılmış uluslararası bir ehliyet aldı. Sırf yolculuk eşya satan bir dükkandan da 3 deri bavul satın almıştı. Eve döndüğünde bunlardan birini masanın üzerine koydu, usturayla astarını yarıp bavulun yanlarını destekleyen 2 deri tabakası arasına çaldığı 2 yabancı pasaportu yerleştirdi. Sonra bu 2 kişinin Kopenhaglı papaz Per Jensen'le Amerikalı öğrenci Marty Schulberg'in kimliğine bürünmesini sağlayan giysileri de aynı bavula doldurdu. Hepsinin üstüne Danimarka'dan aldığı Fransız katedralleriyle ilgili kitabı, 2 gözlüğü, papazınkiyle öğrencininki, ipeklik yağda sarılı 2 takım göze takılan camı ve saç boyalarını koydu. İkinci bavula Paris'teki bit pazarından aldığı pabuçları, çorapları, gömleği, pantolonu ve uzun asker kaputuyla siyah bereyi yerleştirdi. Yine usturayla açtığı yarıya orta yaşlı Fransız André Martin'in sahte kimlik kağıtlarını soktu. Bir tüfeğin bütün parçalarını içine alan çelik tüplerle kurşunlar bavulun yükünü tamamlıyordu. Biraz daha küçük olan bavul Alexander Duggan'ın eşyalarına ayrılmıştı. Bunda da gömlekler, kravatlar ve 3 zarif elbise bulunuyordu. Bu bavulda açtığı yarığa da Brüksel dönüşü bankasından çektiği parayı onar sterlinlik yüzlük desteler halinde yerleştirdi. Temizleyiciden gelen soluk gri elbisesini özenle dolaba astı. Bu elbisenin ceplerinde pasaportu, ehliyeti, uluslararası ehliyeti ve içinde 100 İngiliz bulunan bir zarf vardı. Tuvalet eşyasını, pijamasını ve son aldığı incecik delikli bir çeşit esnek damlalığı, yarım düzine kadar plasteri, 3 paket pamuğu, 1 torba alçıyı, birkaç paket gazlı bezle uçları yuvarlak sağlam bir makası zarif bir seyahat torbasının içine doldurdu. Bu seyahat torbasını bütün gittiği yerlerde yanında taşıyacaktı. Hava alanlarındaki deneylerinden gümrükçülerin küçük el çantalarına pek seyrek baktıklarını biliyordu. Hazırlıklarının son dönemi bitmiş sayabilirdi. Artık kendisine yeşil ışık yakacak 2 mektubu beklemekten başka işi kalmıyordu. Bunlardan birinde başkanın muhtemel yer değiştirmeleri ve çevresindeki güvenlik mekanizmasıyla ilgili gereken bütün bilgileri alacağı telefon numarası olacaktı. Zürih'teki Hermayer'den gelecek olan diğeri de 250 bin doların hesabına yatırıldığını bildirecekti. Bu bekleme dönemini toparlama idmanı yapmakla geçirmeye karar verdi. 2 gün boyunca birkaç saatini toparlamak, aynada kendine bakıp yaptığı yanlışları düzeltmekle geçirdi. İdmanlardan sonra öylesine gerçekçi bir şekilde toparlıyordu ki kimse bacağının ya da ayak bileğinin yeni alçıdan çıktığından şüphe etmezdi. İlk mektup 9 Ağustos sabahı geldi. Roma'dan postalanmıştı. İçinde de şu kısacık mesaj vardı: "Dostunuzu Molitor 5901'den arayabilirsiniz. Ben çakal diyerek kendinizi tanıtın. Size Ben Valmi karşılığını verecek. Talihiniz açık olsun." Zürih'ten postalanan mektup ancak ayın 11. günü eline geçti. Her şeyin en ufak bir aksaklıkla karşılaşmadan yürüdüğünü, hayatının sonuna kadar zengin olarak kalacağının doğrulandığını görünce ağzı kulaklarına vardı. Hele görevini başarıyla sonuçlandırırsa serveti daha da artacaktı. Ayrıca başarıya ulaşacağından da emindi. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamıştı. Sabahın geri kalan bölümünü telefon edip uçakta yer ayırtmakla geçirdi. 12 Ağustos günü, yani ertesi sabah, yola çıkmaya karar verdi. Mahzende masanın ardında oturan 5 polis memurunun zapt edilmeye çalışılan soluklarıyla, kalın kayışlarla madeni ayaklarından yere mıhlanmış ağır meşe koltukları sıkı sıkı bağlı adamın hırıltılı soluğundan başka şey duyulmuyordu. Masaya takılmış bir döner lamba odadaki tek aydınlatma aracıydı. Göz kamaştırıcı ışık bir reflektörle tutuklunun üzerine yöneltilmişti. Çıplak masanın bir köşesinde pirinçle çevrili dar bir yarık vardı. Bu yarığın bir kıyısında üzeri bakalit kaplı bir bakır kolun hareketlerine uyan numaralar sıralanmıştı. Öbür tarafta da elektrik akımını kesmeyi sağlayacak bir düğme vardı. Masanın bir ucunda oturan adamın sağ eli denetim kolunun yanında duruyordu. Bir elektrik düğmesinden öteki reostadan çıkan 2 tel masanın altında tutuklunun ayaklarına yakın yerleştirilmiş olan transformatöre bağlanıyordu. Transformatörden çıkan siyah kauçuk kaplı bir kablo, polislerin ardındaki duvarda bulunan geniş bir prize sokulmuştu. Mahzenin bir köşesinde 5 adamdan uzakta 6. bir adam tam duvara karşı küçük bir tahta masanın başına oturmuştu. Önündeki şeritleri hareketsiz ses alma aracına minik bir yeşil ışık parlıyordu. Soluklar dışında odadaki sessizlik neredeyse elle tutulur gibiydi. Bütün adamlar ceketlerini çıkarmış, kollarını dirseklerinin üstüne kadar sıvamışlardı. Hepsi de ter içindeydi. Boğucu bir koku vardı içeride. Terden ısıtılmış madenden, tütün dumanı ve kusmuktan oluşan bir koku vardı. Korku ve acının kokusu. Masanın ortasında oturan adam sonunda konuşmaya başladı. Kibar, tatlı, okşayıcı bir sesi vardı. Dinle Viktor, konuşacaksın. Hemen değil belki ama sonunda konuşacaksın. Yürekli bir çocuksun biliyoruz, cesaretine de saygımız var. Ama sen bile daha uzun süre dayanamazsın. Öyleyse neden konuşmayasın? Albay Şazane burada olsa konuşmanı yasaklar mıydı sanıyorsun? Konuşmanı emrederdi. Bu tür durumları bilir. Durumunu daha fazla uzatmamak için kendisi konuşurdu. Biliyorsun sonunda herkes konuşur. Öyle değil mi Viktor? Konuştuklarını gördün değil mi? Kimse sınırsız bir dayanıklılık gösteremez. Öyleyse neden şimdi konuşmayasın ha? Sonra yatağına uzanabilecek ve uyuyacaksın. Kimse gelip seni rahatsız etmeyecek. Koltuğunda hareketsiz oturan adam terden parlayan şiş yüzünü ışığa doğru çevirdi. Ya Marsilya'da yediği tekmelerden ya da ışıktan korunmak için bilinmez gözleri kapalıydı. Kör yüzü sanki masaya ve çevresindeki karanlığa doğru uzanıyordu. Sonra konuşabilme çabasıyla ağzı aralandı. Dudaklarının arasından fışkıran kusmuk kıllı göğsüne akıp dizlerinin üstündeki birikintiye katıldı. Karma karışık saçlarla kaplı baş cevap yerine hafiften sağa sola sallanarak göğsüne düştü. Masanın ardından ses yine yükseldi. Viktor, dinle beni. Çetin cevizsin, bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Bütün dayanıklılık rekorlarını çoktan kırdın. Sen bile buna devam edemezsin. Ama biz Viktor devam edebiliriz. Gerekirse seni günler ve haftalar boyu hayatta bilinçli tutabiliriz. Eskisi gibi kendilerinden geçme olanaklarına sahip değil insanlar. Bir takım ilaçlar var, biliyorsun. Bitti artık üçüncü derece. Öyleyse niçin konuşmamalı? Söyleyecek misin bize Viktor, Roma'daki otelde ne yapıyorlar, ne bekliyorlar? Yeniden öne doğru büzülen ve çenesi göğsüne düşen tutuklu başıyla olumsuz bir işaret yaptı. Bunun üzerine şef elektrik düğmesinin başındaki adama başıyla hafif bir işaret verdi ve akımı geçirmesini belirtti. Viktor Kovalski öğleden sonra 4:10 geçe pes etti ve ses alma aracı dönmeye başladı. Konuşmaya, daha doğrusu iniltiler ve hırıltılarla kesilen tutarsız sözler kekelemeye başlamıştı ki, masanın ardındaki adamın sakin, açık ve keskin sesi anlattıklarının dolambaçlı yollarında ona yol göstermek için araya girdi. ''Neden oradalar Viktor, o otelde, Şazane, Montclair ve Casson? Neden korkuyorlar? Daha önce neredeydiler, kiminle görüştüler? Neden şimdi kimseyi kabul etmiyorlar Viktor? Söyle, niçin Roma? Roma'dan önce niçin Viyana? Viyana'da nerede, hangi otelde, ne yapıyorlardı orada Viktor?'' Kovalski 50 dakikanın sonunda sustu. Sessizliğe gömüldüğünde kendisini sorguya çeken ses birkaç defa devam etmeye zorladı onu. Ama başka bir cevap alamayacağı açıkça belli olduğunda şef aslarına bir emir verdi. Sorgu sona ermişti. Konuşmanın kaydedildiği şerit ses alma aracından çıkarıldı. Birkaç saniye sonra da hızlı bir araba bunu şehrin merkezine doğru götürüyordu. Altın sarısı bir alacakaranlık güneşli öğleden sonranın yerini almıştı. Saat 9'du. Paris sokaklarının lambaları yandı. Yaz geceleri hep görüldüğü gibi alacakaranlıkla, aşkla ve gençlikleriyle başları dönen çiftler rıhtımlar boyunca el ele geziyorlardı. Kahvelerin balkonları tıklım tıklımdı. Ama Lilas kapısının yakınındaki küçük bir çalışma odasında havanın hiç de kayıtsızlıkla ilgisi yoktu. Üç adam ağır ağır dönen ses alma aracının çevresine oturmuştu. Bütün öğleden sonrayla akşamı çalışmakla geçirmişlerdi. Aracı işleten kişi bir başkasının isteğiyle bazı bölümleri yeniden dinletmek üzere durduruyordu ses alma makinesini. Kulaklıklarını takmış olan dinleyici harcadığı çabayla alnı kırışmış, kulaklıkların aktardığı anlaşılması güç sesler arasından belirli bir sözcük seçmeye çalışıyordu. Alt dudağına yapışık sigaradan yükselen mavimsi dumanlarla gözleri kızarmış, bir bölümü yeniden dinlemek istediğinde aracı işleten adama işaret ediyordu. Dikkatinden kaçan heceleri anladığında adama durması için işaret ediyor ve anladığı şeyi yazdırıyordu. Diğer ikisinden daha genç ve sarışın olan üçüncü adam bir yazı makinesinin başına oturmuş, bir konuşma gibi soruların başına büyük harfle S, satır başına geçerek devam ettiği cevapların başına da büyük C harfi koyarak metni yazıyordu. Hiç anlaşılmayan bölümler bir dizi noktayla geçiştiriliyordu. İşlerini bitirdiklerinde neredeyse gece yarısı olmuştu. Açık pencereye rağmen içerisi dumandan masmavi kesilmişti. Bitik ve her yanlara tutulmuş yerlerinden kalkıp uyuşan kaslarını açmak için gerindiler. İçlerinden biri telefonu açtı, hat istedi ve bir numara çevirdi. Kulaklıklı adam miğferi andıran başlığını çıkardı, ses şeridini sardı. Yazı makinesindeki son yaprakları da çekti, aradaki kopya kağıtlarını sıyırdı ve Kovalski'nin kağıda aktarılmış itiraflarını üç deste haline getirmeye koyuldu. Bu desteklerden ilki Albay Roland'a, ikincisi arşive gidecek, gerekli görüşü Albay Roland'ın çeşitli bölümlerin şeflerine dağıtması için üçüncünün fotokopileri alınacaktı. Telefon dostlarıyla yemek yediği lokantada Albay Roland'ı yakaladı. Yakışıklı bekar her zamanki gibi şakalar yapmış, masada bulunan kadınlara yağdırdığı iltifatlar kocaları tarafından değilse bile kendileri tarafından pek beğenilmişti. Garson onu telefona çağırdığında dostlarından özür diledi ve masadan kalktı. Telefon tezgahın üzerindeydi. Albay sadece Roland dedi ve karşısındakinin kimliğini açıklamasını bekledi. Sonra önceden kararlaştırılan parolayı söyledi. Biri konuşulanları dinlese sadece onarılmakta olan albayın arabasının hazır olduğunu ve albayın dilediği zaman gelip alabileceğini öğrenirdi. Albay karşısındakine teşekkür etti, masasına döndü. 5 dakika sonra dostlarından kibarca özür diliyor, zorlu bir iş gününün kendisini beklediğini ve uyku eksiğini daha da arttırmamak için eve dönmesi gerektiğini söylüyordu. Hala yoğun olan trafikte karşılaşabileceği tehlikeleri büyük bir dikkatle hesaplayıp son hızla Lilas kapısının yolunu tuttu. Çalışma odasına girdiğinde saat neredeyse sabahın biriydi. İyi dikilmiş siyah ceketini çıkardı, kahve istedi ve zile basıp yardımcısını çağırdı. Kowalski'nin ifadesi kahveyle birlikte önüne geldi. 26 sayfayı önce çok çabuk okudu ve yarı deli eski lejyon askerinin ara sıra tutarsızlaşan sözlerinin anlamını kestirmeye çalıştı. Ortalara doğru bir ayrıntı dikkatini çekti. Kaşlarını çattı ama okumaya devam etti. Son sayfaya geldiğinde metni yeniden daha ağır ve her paragraf üzerinde dikkatle durarak okumaya başladı. Üçüncü okuyuşunda keçe uçlu bir kalem alıp Lose bilmem ne, Sylvie, Çin Hindi, Cezayir, Jojo, Kovacs, Korsikalılar, Alçaklar, Lejyon gibi konularla ilgili cümlelerin altını çizerek daha da büyük bir dikkat harcadı. Bunların hepsini anlıyor ve ilgilenmiyordu hiçbiriyle. Saçmalıkların çoğu Sylvie, bazıları da Julie adında biriyle ilgiliydi ve albayın gözünde hiçbir anlam taşımıyordu. Bu bölümleri attıktan sonra metin aşağı yukarı 6 sayfaya inmişti. Kalanların anlamını açık seçik kavramaya çalıştı. Roma vardı bir kere. 3-O-A-S. Şefi Roma'daydı. Bunu nasılsa biliyordu. Ama neden? Bu soru 8 kere sorulmuştu. Bütünüyle cevap her keresinde aynıydı. Şubat ayında Argo'nun başına geldiği gibi kaçırılmak istemiyorlardı. Çok tabii bir şey diye düşündü Roland. Bu Kowalski harekatıyla zamanını boşa mı geçirmişti acaba? Eski lejyon askerinin 2 kere söylediği, daha doğrusu birbirinin eşi olan 8 soruya cevap olarak mırıldandığı bir şey vardı. Gizli sözü. Sıfat olarak mı kullanmıştı bu? Roma'da bulunmaların hiçbir gizli yanı yoktu oysa. Başka bir anlamda kullanılmışsa gizli olan neydi? Roland elindeki kağıtları 10. kere sonuna kadar okudu. Sonra baştan başladı. 3-O-A-S şefi Roma'daydı. Kaçırılmak istemedikleri için oradaydılar. Gizli tutulan bir şey, bir sır bildikleri için kaçırılmak istemiyorlardı. Roland'ın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. General Gulbon'un tersine Shazane'yi gizlemeye iten şeyin korku olmadığını iyi biliyordu. Demek bildikleri bir sır vardı. Neydi bu sır? Her şey Viyana'da geçen bir olayla başlıyor gibiydi. Viyana adı 3 kere tekrarlanıyordu ama Roland önce Lyon'un 30 kilometre güneyindeki Viyana şehrinin söz konusu olduğunu sanmıştı. Belki de gerçekten Avusturya başkenti söz konusuydu. Viyana'da bir toplantı yapmışlardı. Sonra kaçırılıp bildikleri sırrı bir sorgu sonucu açıklamamak için Roma'ya sığınmışlardı. Demek ki sırrın kaynağı Viyana'da olmalıydı. Saatler geçtikçe içilen kahvelerin sayısı artıyor, küllük haline getirilen boş mermi kovanındaki izmaritler çoğaldıkça çoğalıyordu. Mortier Bulvarı'nın doğusuna rastlayan bu kasvetli sanayi bölgesi üzerine sabahın ilk ışıkları düşmeye başladığında Albay Roland anlamak üzere olduğunu fark etti. Önündeki meselenin en önemli bölümleri eksikti. Gerçekten ve kesinlikle mi eksikti? Ya da çektiği acılar sonucu aklını kaçırmak üzere bulunan dev yapılı adamın son gücünü de yitirmeden söylediği tutarsız sözlerin bir köşesinde mi gizliydi? Sabahın 3'ünde gelen bir telefon Kowalski'nin artık hiçbir soruya cevap veremeyeceğini Roland'a bildirmişti. Roland asıl metinle ilgisiz gibi görünen bir takım ayrıntıları not etmekle işe başladı. Kleist diye biri. Ra'da bir yer adı mıydı bu? Santralı aradı ve Viyana telefon rehberinde araştırma yapılmasını istedi. Kleist adında biri ya da bir yer var mıydı? Cevabı 10 dakika sonra aldı. Viyana telefon rehberinde Kleist adlı 2 sütun tutuyordu. Ayrıca da bu adı taşıyan 2 yer vardı. Ewald Kleist İlkokulu ve Brückner Allee'de Kleist Pansiyonu. Roland ikisinden not etti ama Kleist Pansiyonu'nun altını çizdi. Sonra okumaya devam etti.